Ayrım 47.
Yakınımıza geliyor. Onu hissediyor fakat göremiyorum. Devamlı ıslık çalarak buluşuyoruz sonunda. Gelenler 3 kişi. Her biri elime dokunuyor. Ay neredeyse doğacak. İşlerinden biri mükemmel bir Fransızcayla, "Yolun kıyısına oturalım," diyor. "Gölgede bizi kimse göremez." Jehan da bizlere katılıyor. Grubun en iyi konuşanı, "Önce yemek ye," diyor, "sonra konuşursunuz." Jehan'la birlikte sıcak bir sebze çorbasını içiyoruz. İçimiz iyice ısınıyor. Yiyeceğin geri kalan bölümünü sonraya saklamaya karar veriyoruz. Nane kokulu şekerli çay içiyoruz. Nefis. Chen'in yakın arkadaşı mısınız? Evet, kardeşi Cikcik'i bulup onunla kaçmamı söyledi. Ben bir kere daha kaçtım ve ta Kolombo'ya gidebildim. İyi denizciyim. Onun için Chen kardeşini de yanıma almamı istiyordu. Bana güvenir. Çok iyi. Cheng'in dövmelerini söyle bakalım. Göğsünde bir dragon var. Sol elinde de 3 nokta. Paula Condor ayaklanmasının elebaşlarından olduğunu gösterirmiş. En yakın dostu ve ayaklanmanın bir diğer elebaşısı da Van Hu adını taşıyor. Bir kolu kesik. O benim, diyor düzgün konuşan. Sen mutlaka Cheng'in dostusun. Dolayısıyla da bizim dostumuz sayılırsın. Bizi iyi dinle. Cikcik yelken kullanmayı bilmediğinden denize açılamadı. Tek başına ormanın içinde yaşıyor. Buradan 10 kilometre kadar uzakta odun kömürü yapıyor. Arkadaşlarımızdan bazıları yaptığı kömürü satıyor ve parasını ona götürüyorlar. Yetecek kadar para biriktirdiğinde bir tekne satın alacak ve kendisiyle denize açılacak birini bulmaya çalışacak. Bulunduğu yerde başının derde girmesi imkansız. Ada gibi bir yerde, çevresi hep bataklık, kimse oraya gidemez. Yolu bilmeden yanına varmak isteyen bataklığa gömülür. Sabah seni alacak ve Cikcik'e götüreceğim. Yolun kıyısını tutturuyoruz. Çünkü ay iyice yükseldi. 50 metre öteyi seçebilmek mümkün. Bir tahta köprüye vardığımızda, köprünün altına in diyor. Orada uyursun. Sabah ben gelir seni alırım. Tokalaşıyoruz, uzaklaşıyorlar. Gizlenmeden yürüyorlar üstelik. Yakalanırlarsa gündüz ormana kurulan tuzaklara bakmaya çıktıklarını söyleyecekler. Jehan, kelebek diyor, sen burada uyuyamazsın. Sen ormanda yat, ben burada. Çinli geldiğinde sana seslenirim. Tamam, ormana dalıyor ve birkaç sigara tüttürdükten sonra karnım sıcak sorbayla tıka basa dolu, rahat bir uykuya dalıyorum. Van Hu gün doğmadan göründü. Vakit kazanmak için gün doğana dek yoldan gideceğiz. 40 dakika kadar hızla ilerliyoruz. Birden gün doğuyor ve uzaktan raylar üstünde ilerleyen vagonun sesi geliyor. Hemen ağaçların arasına dalıyoruz. Elveda Jehan, sağ ol, talihin açık olsun. Tanrı sana ve ailene yardım etsin. 500 frangı kabul etmesi için üsteliyorum. Cikcik'le anlaşamazsam köye nasıl yaklaşacağımı, çevresine nasıl dolanacağımı ve kendisiyle karşılaştığım patikayı nasıl bulacağımı anlatıyor. Haftada 2 kere o yoldan geçmesi gerekliymiş. Bu soylu zencinin elini sıkıyorum, yürüyüp gidiyor. Ormana dalan Van Hu, hadi bakalım diyor, yolcu yolunda gerek. Hiç duraklamadan buluyor yönünü. Ağaçlar pek sık olmadığından kolay ilerliyoruz. Yolumuzu kesen dalları ve sarmaşıkları kesmiyor, eliyle itiyor. Cikcik, 3 saat kadar sonra bir bataklığın önüne varıyoruz. Çiçek açmış nilüfer ve koca koca yeşil yapraklar çamura yapışmış. Dikkat et, sakın kayma diyor Van Hu, tökezlediğimi görünce. 150 metre kadar ilerimizde bir adacık var. Bu adacığın ortasından duman yükseliyor. Herhalde kömür yapılan yerden çıkıyor bu duman. Yalnız gözleri belli olan kaymanı, bir çeşit timsah, çamurlar arasında seçebiliyorum. Bu timsah çamurda neyle beslenir acaba? Bu çamur birikintisinin kıyısında 1 kilometre kadar yol aldıktan sonra Van Hu duruyor ve bağıra çağıra Çince bir şarkı söylemeye koyuluyor. Bir adam adanın kıyısına yaklaşıyor. Ufak tefek, üstünde bir şort var yalnız. İki Çinli aralarında konuşuyorlar. Uzun bir konuşma bu. Sabırsızlanmaya başladığım sıra bitiyor konuşmaları. Şuradan gel diyor Van Hu. Peşinden gidiyorum. Geldiğimiz yere dönüyoruz. İşler yolunda. Gördüğün Cikcik'in bir arkadaşı. Cikcik avda. Neredeyse gelir. Şurada oturup bekleyeceğiz. Oturuyoruz. Bir saat geçmeden Cikcik görünüyor. Ufacık, sırım gibi. Anlamlara özgü sapsarı yüzlü, pırıl pırıl parlayan ve siyaha çalan dişli, zeki ve dost bakışlı bir adam. Kardeşim Çeng'in dostu musun?
Evet.
Çok iyi. Wan Hu, sen gidebilirsin. Sağ ol, diyor Wan Hu. Şu kekliği de götür. Hayır, istemem. Wan Hu elimi sıkıp uzaklaşıyor. Cikcik önü sıra giden domuzun ardından bana yol gösteriyor. Domuzun bastığı yerden başkasına ayağını bile değdirmiyor. Dikkat et kelebek, yanlış yere basıp tökezlendin mi gömülürsün. Kazaya uğrayanı kurtarmak da mümkün değildir. O zaman bir değil iki kişi boğuluruz. Geçilecek yolda hiçbir zaman aynı olamaz. Çünkü çamur devamlı hareket eder. Ama domuz bu çamurun arasında kendine her zaman bir yol bulur. Yalnız bir kere yolu bulması için 2 gün dolaşmamız gerekti. Gerçekten de kara domuz önünü kokluyor ve çamurda yolunu kolayca buluyor. Çinle hayvanla kendi dilinde konuşuyor hep. Bir köpek gibi adamın sözünü dinleyen bu hayvana pek şaşırıyorum. Cikcik domuza laf atıyor. Ben şaşkın şaşkın gözlerimi açıp bakıyorum. Domuz birkaç santimden fazla batmadan karşıya geçiyor. Yeni dostum da hemen peşine takılıp benim izlerime basarak gel diyor. Çok çabuk hareket etmek gerekir. Çünkü domuzun bıraktığı izler hemen kaybolur. Güçlük çekmeden karşıya varıyoruz. Çamur ayak bileklerimden yukarı hiç çıkmadı. O da ancak yolun sonuna doğru. Domuz yolu 2 kere uzattı. Biz de 200 metre kadar bu kabuk üstünde yürümek zorunda kaldık. Her yanımdan ter akıyordu. Sadece korktuğumu söyleyemem. Dehşetten donmuştum. Yolun ilk bölümünde kaderimin Silvian gibi ölmek mi olduğunu düşünüyordum. Zavallı dostumun son anı gözümün önüne geliyordu. Gövdesini seçebiliyordum ama başının yerinde sanki benim başım vardı. Bu yol bende büyük bir etki yaptı. Kolay kolay unutamam. Elini ver. Cikcik denen bu bir deri bir kemik adam kıyıya tırmanmama yardım ediyor. Dostum, insan avcıları artık burada bizi bulamazlar mı? O yönden hiç korkun olmasın. Adada ilerliyoruz. Bir karbondioksit kokusu doluyor içime. Öksürüyorum. Yanmakta olan 2 odun kömürü ocağının dumanı bu. Sivrisinek tehlikesi yok hiç olmazsa. Rüzgarın etkisiyle döne döne yükselen dumanların altında damı yapraklarla, hasır gibi örülmüş dallarla kaplı küçük bir ev görünüyor. Evin kapısının önünde Cikcik'ten önce gördüğüm Hindi Çilli'ni var. Günaydın bey. Onunla Fransızca konuş. Kardeşimin arkadaşıdır. Ufacık tefecik cinli beni tepeden tırnağa süzüyor. Memnun kalmış olmalı ki dişsiz ağzıyla gülümseyerek elini uzatıyor. Gir içeri otur. Mutfak tertemiz, ateşin üstündeki büyük tencerede bir şey kaynıyor. Yerden en az 1 metre yükseklikte dallardan yapılma tek bir yatak var içeride. Bu gece uyuyabilmesi için bir yer hazırlamama yardım et. Olur Cikcik. Yarım saatten kısa sürede yatak hazır oluveriyor. İki cinli sofrayı kuruyorlar, nefis bir çorba içiyoruz. Ardından da pilavla soğanlı yahni geliyor. Cikcik'in arkadaşı odun kömürünü satan adam. Adada oturmadığından, hava karardığında Cikcik'le baş başa kalıyoruz. Evet, komutanın bütün ördeklerini arakladığım için firardayım. Yüzlerimiz ocaktaki alevlerle ara sıra aydınlanıyor. Karşılıklı oturmuş konuşuyoruz. Birbirimizi inceliyor, konuşurken birbirimizi anlamaya çalışıyoruz. Cikcik'in yüzü pek sarı da değil. Güneşte yanmaktan bu sarılık bakır rengine dönüşmüş. Pırıl pırıl kara ve çekik gözleri konuşurken insanın yüzünden hiç ayrılmıyor. Siyah tütün yapraklarından eliyle yaptığı uzun uzun purolar içiyor. Bense kolsuzun getirdiği pirinç kağıtlarına sardığım sigaraları tüttürüyorum. 3 ay kadar oluyor işte. Kamp komutanı beni öldürmeye karar verince tüydüm. İşin kötü yanı da kumarda yalnız ördek paralarını değil kömür ocaklarının paralarını da kaybetmiş olmam. Nerede kumar oynuyorsun? Ormanda. Her gece İnini kampındaki Çinlilerle Caccede kampında bırakılan eski mahkumlar kumar oynarlar. Denize açılmaya kararlı mısın? Başka bir şey istediğim yok. Odun kömürü satarken bir gemi almak, gemiyi kullanacak ve benimle yola çıkmayı kabul edecek birini bulmaktan başka şey düşünmüyorum. Neyse 3 hafta sonra kömür satışıyla bir tekne alırız. Kullanmayı bildiğine göre de açılırız denize. Benim param var Cikcik. Tekneyi almak için odun kömürü satışını beklemek gerekmez. Daha iyi. 1500 franga satılan iyi bir şalupa var. Satan da bir zenci oduncu. Tekneyi gördün mü?
Tabii.
İyi ama benim de görmem gerekir. Yarın teknenin sahibi Çikolata'ya giderim. Anlat bakalım kelebek, nasıl kaçtın? Şeytan adasından kaçmak imkansız sanırdım. Neden kardeşim Çenk de seninle gelmedi? Kaçışımızı, Lisette adını verdiğimiz dalgayı, Silvia'nın ölümünü anlatıyorum ona. Çenk neden seninle gelmedi, şimdi anlıyorum. Gerçekten de yaptığın çok tehlikeli bir işti. Talihin koruduğu bir adamsın. Bunun için sağ salim vardım buralara. Tabii çok memnun oldum. 3 saate aşkın bir süredir Cikcik'le gevezelik ediyoruz. Sonra fazla gecikmeden yatıyoruz. Çünkü Cikcik güneş doğarken Çikolata'yı bulmak istiyor. Bütün gece yanması için ateşin üstüne kalın bir dal koymadan da uyumuyoruz. Duman boğazıma kaçıyor ve beni öksürtüyor ama faydası yok değil. Sivrisinekleri ortadan kaldırıveriyor. Yatağıma uzanmış ve battaniyeyi üstüme çekmiş, iliklerime kadar yayılan tatlı sıcaklıkla gözlerimi kapıyorum. Uyumam mümkün değil, çok heyecanlıyım. Evet, firar şimdilik bir aksilik çıkmadan yolunda gidiyor. Tekne iyiyse 8 güne varmadan yola çıkabiliriz. Cikcik ufak tefek, kara kuru ama olağanüstü bir dayanıklılığı ve üstün bir gücü olmalı. Dostlarına karşı mert ve açık yürekli, buna karşılık düşmanlarına aman vermeyen takımından herhalde. Asyalı'nın yüzünden bir şey okumak mümkün değil. Anlamı yok çünkü. Ama gözleri Cikcik hakkında iyi şeyler söylüyor. Uyuyor ve güneşin altında parıldayan bir deniz görüyorum. Gemim dalgaları kazasız belasız aşarak özgürlüğe kavuşuyor. Kahve mi istersin, çay mı? Sen ne içiyorsun? Çay. Bana da çay ver. Güneş yeni yeni görünüyor. Ateş dünden beri yanmakta. Üstündeki küçük tencerede su kaynıyor. Bir horoz şen şakrak ötüyor. Çevremizde kuş sesi yok. Kömür ocaklarının dumanı herhalde kuş yaşatmıyor. Kara domuz Cikcik'in yatağında. Epey tembel olmalı. Hala uyuyor çünkü. Pirinç unundan yapılma peksimetler ateşin üstünde kızarıyor. Arkadaşım bana şekerli bir çay verdikten sonra peksimeti ikiye bölüp üstüne margarin sürüyor ve uzatıyor. Ganice bir kahvaltı ediyoruz. İyice kızarmış 3 peksimet yiyorum. Gidiyorum, beni yola kadar geçir. Bağırıp ıslık çalan olursa cevap verme. Hiç tehlike yok, kimse buraya gelemez. Ama bir yerini gösterirsen seni tüfekle vurabilirler. Efendisinin haykırışlarına domuz uyanıyor. Yiyip içtikten sonra dışarı çıkıyor, peşinden gidiyoruz. Doğru çamura yöneliyor. Dün çıktığımız yerin epey uzağından iniyor. 10 metre gidip dönüyor. Geçitten hoşlanmamış anlaşılan. 3 kere denedikten sonra buradan geçebiliyor. Cikcik de hiç düşünmeden peşine takılıp kuru toprağa ayak basıyor. Akşama doğru dönecek Cikcik. Ateşin üstüne yerleştirdiğim çorbayı tek başıma içiyorum. Kümeste bulduğum 8 yumurtanın 3'üyle de kendime bir omlet pişiriyorum. Rüzgarın yönü değişti. Kulübenin karşısındaki kömür ocaklarının dumanı artık yana doğru uçuyor. Öğleden sonra yağan yağmurdan korunmak için içeri girip yatağıma uzanıyorum. Karbondioksit beni pek rahatsız etmiyor. Sabah adayı dolaştım. Merkezinde oldukça büyük bir açıklık var. Kesik ağaçlar ve odunlar Cikcik'in ocağı için gerekli odunu nereden bulduğunu gösteriyor. Bir de kocaman beyaz kil çukuru görüyorum. Herhalde odunun için için yanmasını sağlamak amacıyla üstüne sıvadığı toprağı da oradan çıkarıyor. Tavuklar bu açıklıkta dolanıp yem buluyorlar. Koca bir fare ayağımın altından sekip gidiyor. Birkaç metre ötede ise uzunluğu 2 metreyi geçen bir yılan ölüsüne rastlıyorum. Herhalde az önce kaçan fare öldürdü bu yılanı. Adada tek başıma geçirdiğim bugün birbirini izleyen keşiflerle dolu. Örneğin bir karınca kuşu yuvası buldum. Yuvada anayla 3 yavrusu yaşıyordu. Çevrelerinde de birbirine girmiş koca bir karınca yuvası. Bir düzine kadar küçücük maymun ağaçtan ağaca atlıyorlar. Beni görünce şebekler çığlık atmaya başlıyorlardı. Cikcik akşama doğru göründü. Ne çikolatayı görebildim ne tekneyi. Herhalde evinin bulunduğu küçük Cetcece köyüne yiyecek almaya gitti. Karnını iyi doyurdun mu? Evet. Biraz daha yemek ister misin? Hayır. Sana 2 paket asker tütünü getirdim. Ne yapalım, başkası yoktu. Sağ ol, fark etmez. Çikolata gittiğinde geri dönmesi ne kadar sürer? 2-3 gün ama ben yarın yine gideceğim. Bulamazsam öbür gün tekrar uğrayacağım. Çünkü ne gün gittiğini bilmiyorum. Ertesi sabah ortalığı seller götürüyor. Yine de Cikcik çırılçıplak yola çıkıyor. Giysileri koltuğunun altında muşambaya sarılı. Boşuna ıslanma sen de diyor. Onu geçirmiyorum bu kez. Yağmur diniyor. Güneş saatin 10 ile 11 arasında olduğunu gösteriyor. Kömür ocaklarından biri sel gibi yağmurun altında yıkılmış. Yanına yaklaşıyorum. Seller yine de ateşi söndürememiş. Karma karışık yığından dumanlar yükseliyor. Birden gözlerime inanamıyorum. Oğuşturduktan sonra yeniden bakıyorum. Kömür ocağının içinde tam 5 çift pabuç çıkıyor. Dik duran bu pabuçların içinde birer ayak bulunduğunu hemen fark ediyorum. Demek ki kömür ocağında yanan 5 kişi var. İlk tepkimi uzun uzun anlatmak gereksiz. Böyle bir şeyi keşfetmek insanın sırtından aşağı soğuk terlerin boşanmasına yol açıyor gerçekten. Eğiliyor ve pabucumun burnuyla odun kömürlerini biraz itince 6. ayağı da buluveriyorum. Bu cik cik hiç boş durmuyor. Temizlediği herifleri seri halinde yakıp kül ediyor anlaşılan. O kadar etkileniyorum ki önce kömür ocağından uzaklaşıp güneşlenmek için açıklığa yürüyorum. Sıcağa ihtiyacım var. Evet, bu boğucu havada birden buz kesiverdim. Tropikler güneşinin şöyle üstüme iyice vurmasını istiyorum doğrusu. Bunları okurken anlattıklarım mantıksız bulunacak. Böyle bir keşiften sonra terlemem gerektiği söylenecek. Tam tersi, ben maddi ve manevi yönden donup kalıyorum. Çok daha sonra, belki 1 saat geçince ter damlaları alnımdan aşağı akmaya başlıyor. Tüpümün içinde çok param bulunduğunu ona anlattığımı düşündükçe, şimdiye kadar hayatta kalmamı mucize sayıyorum. Tabii beni 3. bir kömür ocağı hazırlayıp onun içine atmayı tasarlamıyorsa. Kardeşi Çengin gemiler de korsanlık yapıp cinayet işlediği için mahkum edildiğini hatırlıyorum. Yağmalamak üzere bir tekneye saldırdıklarında tabii siyasi nedenlerle içinde ne kadar canlı varsa hepsini yok ediyormuş. Demek bunlar seri halinde cinayet işlemeye alışkın herifler. Üstelik burada tutsak sayılırım. Doğrusu epey garip bir duruma düştüm. Dur yahu, bir toparlayalım kendimizi. Adada cikciki öldürüp ocağa atarsam kimse bir şey fark etmez. Ama domuz benim sözümü dinlemez. Bu evcilleştirilmiş domuz keratası Fransızca bilmiyor ki. Demek adadan kurtulmanın imkanı kalmıyor. Çinliyi silahla tehdit edersem boyun eğer. Ama beni adadan çıkarmaya mecbur ettikten sonra toprağa ayak basar basmaz onu öldürmem gerek. Çamura atarsam kaybolur. Halbuki herif işin kolayını bir yana bırakmış, temizlediklerini çamura atacak yerde yakıyor. Aynasızları aldırdığım yok ama Çinli dostları onu öldürdüğümü anlayınca insan avına çıkacaklar. Ormanı da iyi bildiklerinden ellerinden kurtulmam mümkün olmayacak. Cikcik'in namludan doldurulan eski bir tüfeği var. Çorba pişirilirken bile tüfeği yanından ayırmıyor. Tüfekle uyuyor, evden çıkıp kenefe gittiğinde yanına alıyor. Bıçağımı hep açık tutmalı ama uyumalıyım da. Kaçmak için kendimize ne ortak bulmuşuz yani. Bütün gün ağzıma tek lokma koymadım. Şarkı seslerini duyduğumda henüz karar da vermiş değilim. Gelen cikcik. Dalların ardına gizlenmiş onu gözlüyorum. Tepesinde bir paket taşıyor. Kıyıya iyice yaklaştığında ortaya çıkıyorum. Gülümseyerek un torbasına sarılı paketi bana geçiriyor. Yanıma tırmanıp hızla eve yöneliyor. Peşinden gidiyorum. İyi haberlerim var kelebek. Çikolata döndü. Teknesini satmamış. Suya batmadan 500 kiloyu aşkın yük taşır diyor. Getirdiğim pakette ana yelkenle flok yapmak için kullanacağımız un torbaları var. Yarın benimle tekneyi görmeye geleceğine göre daha un torbası alırız. Cikcik bütün bunları hiç başını çevirmeden anlatıyor. Peş peşe dizilmiş yürüyoruz. Önce domuz gidiyor, ardında cikcik, en arkada da ben. Beni yarın tekneyi görmeye götüreceğine göre öldürmeye niyetlenmediğini düşünüyorum. Öyle ya, kaçmak için hazırlık yapıyor. Un torbalarını almış bile. Hay Allah, ocaklardan biri yıkılmış. Herhalde yağmur yıkmıştır. O kadar yağmur yağdı ki yıkılmasına şaşmıyorum. Ocağa bakmıyor bile. Doğru eve giriyor. Ne diyeceğimi, ne karara varacağımı hiç bilmiyorum. Bir şey görmemiş gibi yapmak pek olacak iş değil. Bütün gün evin 25 metre uzağındaki kömür ocağına yaklaşmamış numarası yapmamı da kimse yemez. Ateşi söndürdün mü? Evet, dikkat etmemişim. Öyleyse bir şey de yemedin. Hayır, karnım hiç aç değildi. Hasta mısın? Yok. Öyleyse neden çorba içmedin yahu? Cikcik, seninle konuşacaklarım var. Bırak da şu ateşi yakayım. Hayır, seninle hemen konuşmak istiyorum. Henüz hava kararmadan. Ne var? Ne olacak? Ocak yıkıldığında içinde yakmakta olduğun 3 adam ortaya çıktı. Nedir bu iş? Anlat bakalım. Hay Allah! Ben de bunun nesi var diyordum. Cik cik hiç heyecanlanmadan yüzüme bakıyor. Demek ölüleri görünce rahatın kaçtı ha? Anlıyorum seni, haklısın. Arkadan beni bıçaklamadığın için de talihim varmış doğrusu. Dinle kelebek, bu üç kişi insan avcılarıydı. Bir hafta 10 gün kadar önce bizim Çikolata'ya epey kömür satmıştım. Gördüğün Çinli kömür çuvallarını adadan çıkarmama yardım etti. Kömürlerin taşınması da epey karışık bir hikaye. 200 metreden uzun, kalın bir iple birbirine bağlanan kömür çuvalları çamurun üstünde kaydırılarak çekiliyor. Her neyse, buradan Çikolata'nın kayığının bulunduğu akarsuya varıncaya kadar epey iz bırakmışız. Yırtık çuvallardan da birkaç parça kömür düşmüş. İşte o sıra ilk insan avcısı çevremde dolanmaya başladı. Hayvanların çığlıklarından ormanda birinin bulunduğunu anladım. Kendimi göstermeden herifi de gördüm. Bulunduğu yere arkadan dolanarak varmak, herifi arkadan vurup gebertmek hiç güç olmadı. Kimin öldürdüğünü bile fark etmeden can verdi. Bataklığın ölüleri gizlemediğini görmüştüm. Önce gömülüyor, birkaç gün geçince çamurun yüzeyine çıkıyorlardı. Adamı buraya getirdim ve ocağa attım. Ya diğer ikisi? Sen gelmeden 3 gün önceydi. Ormanda eşine az rastlanan çok karanlık ve sessiz bir geceydi. Bu iki herif hava karardığından beri su birikintisinin çevresinde pusuya yatmışlardı. Duman onlardan yana vurduğundan içlerinden biri hafif hafif tıksırıyordu. Bu öksürük sesi onların varlığından beni haberdar etti. Gün doğmadan cesaretimi toplayıp bulundukları yerin tam ters yönünde bataklığı geçtim. Uzatmayalım, insan avcılarının ilkini boğazladım. Herif kık diyemedi. Öbürüne gelince elinde bir av tüfeğiyle adayı gözlediği için ortaya çıkmak enayiliğini gösterdi. Bir kurşun da yere serdim. Ölmediğini anlayınca da bıçağımı kalbine sokuverdim. İşte kelebek, kömür ocağında bulduğun adamlar bunlar. İkisi Arap'tı, biri Fransız. Sırtımda ikisiyle birden bataklığı geçmek hiç kolay olmadı doğrusu. Çok ağır olduklarından aynı yolculuğu 2 kere yapmam gerekti. Neyse sonunda ikisini de ocağa atabildim. Demek böyle oldu. Evet kelebek, yemin ederim ki böyle oldu. Neden ölüleri bataklığa atmadın? Söylediğim gibi bataklık içine attığın ölüleri geri verir. Ara sıra koca koca geyikler bataklıkta boğulur. Bir hafta geçmeden yüzeye çıkıverirler. Leş kargaları yok edene kadar ortalık çok pis kokar. Üstelik ölünün bu kuşlar tarafından parçalanması uzun sürer. Çığlıkları ve uçuşmaları merak uyandırır. Kelebek, benim yanımda bir şeyden çekinme. Emin olmak istiyorsan al tüfeğimi. Tüfeği almak istiyor canım ama kendime hakim olup büyük bir soğukkanlılıkla "Hayır cik cik" diyorum. Burada kaldığıma göre dost yanındayım. İçim rahat demektir. Yarın insan avcılarını yeniden yakmalısın. Biz buradan ayrılınca neler olur bilinmez. Gıyabımda da olsa 3 cinayetle suçlanmak istemem. Olur, yarın sabah yakarım ölüleri. Ama hiç merak etme, bu adaya hiç kimse ayak basamaz.